Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 17 Ekim 2018 Çarşamba günü dünyadan haberlerle karşınızdayız. Gündeme damgasını vuran yine Kaşıkçı meselesi. Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Türkiye üçgeninde giderek dallanıp budaklanan yeni iddialarla Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kayboluşu ve kimi iddialara göre zaten öldürülmüş olduğu meselesi. Hakikaten önemli gelişmeler var. Amerikan Başkanı Donald Trump, Suudi kraliyetinin mensuplarından bir talimat olmaksızın olayın gerçekleştirildiğini, haydut katiller, serseri katiller ifadesini kullanarak bu yönde görüş belirttikten sonra Dışişleri Bakanı'nı Riyad'a göndermişti. Mike Pompeo dün Riyad'daydı, aktarmıştım size. Bugün de Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara'da havaalanında görüşme yaptı. Diğer yandan Suudi Başkonsolos ülkesine geri döndü, görevden alındı. Başkonsoloslukta arama yapıldı ama rezidansta yapılabilmiş değil. Bugün olması bekleniyor. Türk yetkililerin Batı medyasına aktardıkları yeni iddialar, tamamlayıcı nitelikte iddialar da var elbette. Diğer yandan tabii Türkiye'nin Membiç meselesini Rahip Brunson da salıverdikten sonra bu Kaşıkçı olayıyla da artık bağlantılı yorumlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne Membiç'teki yol haritası üzerinden taleplerini giderek daha yüksek sesle dile getirdiği bir ortam olduğunu söylesek yanlış olmaz. Bu yönde de açıklamalar var. Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı, Joseph Dunford'un açıklamaları var. Çok da Türkiye'nin hoşuna gidecek gibi gözükmüyor açıklamalar. Bunları aktaracağım programın ilk yarısında. Bu hepsini totali bütün olarak programın ikinci yarısında yorumlayacağız. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Dilek, Yeni Çağ köşe yazarı. Ne oluyor, ne anlama geliyor? Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye üçgeninde neler gerçekleşiyor bu Kaşıkçı vakası etrafında? Tabii Rahip Brunson'un bırakılması ve Türkiye'nin talepleri bağlamında neler olup bitiyor? Bunu konuşacağız programın ikinci yarısında. Başka başlıklar da var. Kırım'da bir okula saldırı düzenlendi. Kerç kentinde 18 en son verilen rakam ölü, 47 yaralı. Önce gaz saldırısı mı denildi ama bayağı silahlı saldırganların da olduğu söyleniyor. Kırım en son Suriye'ye Kırım Başkanı gitmişti ve Suriye hükümetiyle anlaşmalara imza atılmıştı. Rusya'nın zaten Suriye'ye desteği yüzünden, Suriye'deki cihatçı gruplarla savaştaki rolü yüzünden hedefte olduğunu biliyoruz. Kırım'da da böyle bir terör saldırısı olmuş gibi gözüküyor. Detaylarını aktarmaya çalışacağım başka başlıklarla birlikte. Frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesinden bizi dinleyebilirsiniz. İnternet üzerinden ve cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından yine bizi dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın son açıklamaları. Türkiye, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri üçgenindeki gelişmelerle daha bir anlam kazanıyor desek yanlış olmaz herhalde. Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki başkonsolosluğa, Suudi Arabistan başkonsolosluğuna girip çıkmamasıyla ilgili olayı değerlendirirken yaklaşık iki haftadır bu olay sürüyor biliyorsunuz. Son dönemde Amerika'da tabii liberal kanat kazan kaldırdı desek yanlış olmaz ki aynı liberal kanat aynı zamanda bir sene önceye kadar Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ı dünyaya büyük modernleştirici, büyük reformcu diye sunan kanat idi. Ama Cemal Kaşıkçı'nın korkunç bir biçimde öldürüldüğü iddiasıyla birlikte bütün her şey değişmiş gözüküyor. Şimdi Donald Trump yönetimi, tabii Amerika'nın içerisinde biz Suudi Arabistan'ı kaybedemeyiz, petrol açısından önemli, çok fazla silah satıyoruz vesaire diye dile getirenler var. Ama bir yandan da Trump yönetimi üzerine de müthiş bir baskı oluştuğunu söylemek gerekiyor. Donald Trump dedi ki Suudi kralıyla konuştum, veliaht prensle konuştum. Onlar biz yapmadık, bilgimiz yok diyorlar. Dolayısıyla kraliyet içerisinde başka bir grubun işi, bir takım haydut katillerin işi. Tavrı koydu, Mike Pompeo'yu gönderdi. Dün görüşme yapıldı. Türkiye'ye de özellikle burada teşekkür ediyor, güçlü bir biçimde konuyu incelediği için Amerikan Başkanı. Pompeo dün görüştü. Endişeleriyle birlikte tam teşekkürlü, şeffaf bir soruşturma yürütüldüğüne dair mutabık kaldıklarını Pompeo ile Suudi yönetiminin anlaşılıyor burada. Kontrol dışı bir takım katillerden bahsediliyor. Ve ciddi taahhütlerde Suudi Arabistan'ın bulunduğu vurgulanıyor. Ama tabii dikkat çekici bir takım gelişmeler var. Mesela Pompeo'nun Riyad'a adım attığı gün Amerika'nın Suriye'de işgali sürdürmesi için bulunduğu Suriye Kürtleri Demokratik, Suriye Demokratik Güçlerinin kullanımına sunulmak üzere 100 milyon dolar paranın Amerikan hesabına geçtiği yolunda. Yani bir ödeme yapılıyor Suriye dosyasına. Amerika'nın Suudiler tarafından zamanlamayı kimse tesadüf bulmuyor. Tabii McGurk, Brett McGurk, IŞİD'le mücadele özel temsilcisi, alakası yok, Ağustos'ta taahhüt etmişlerdi diye bir açıklama yapmış ama pek de fazla insana ikna edebilmiş gibi gözükmüyor. Bu kadar olumlu açıklamaların ardından Mike Pompeo, tamam biz söz aldık, bak şeffaf yürütüyorlar dedikten sonra soluğu Ankara'da aldı ve havaalanında Moldova'yı ziyaret ediyor Cumhurbaşkanı bugün. Gitmeden önce Pompeo ile 40 dakikalık bir görüşme yapıldı. Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de katıldılar bu görüşmeye. Aynı zamanda sadece tabii Kaşıkçı vakası değil, Suriye krizi, ikili ilişkiler, Membiç meseleleri vesaire, Kaşıkçı soruşturmasına yardıma hazırız mesajı verdiği belirtiliyor Pompeo'nun. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Amerikan medyasında yer aldığı gibi bu olayı üstleneceği yolundaki açıklamaları böyle olumsuzlarcasına, Suudilerden bir itiraf yok demişti. Bugün Pompeo ile görüşme sonrası dikkat çekici bir biçimde Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kaşıkçı olayıyla ilgili özellikle işte o Kaşıkçı olayından çok daha doğrusu Suriye ile ilgili, Membiç ile ilgili, hani sizin zorluğunuz varsa Amerika olarak biz temizleriz Membiç'i teröristlerden mesajı verdiğini Erdoğan'ın aktardı. Çok dikkat çekici bu. Yani bir şeylerin pazarlığı mı oluyor burada diye insan düşünmeden edemiyor. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı Moldova'ya gitti. Bu görüşmenin ardından muhtemelen pek çok bilgi de gelecektir ama Çavuşoğlu başkonsolosun rezidansında arama da yapılacağını aktardı. Pompeo'nun Trump'ın mesajlarını ilettiğini söyledi. İşte başkonsolosun bazı davranışlarının nahoş olduğunu biliyorsunuz. Reuters'ı içeri alıp göstermişti ilk olay olduğunda, kutuları mutuları bakın nerede, burada mı yok mu vesaire diye. Elimizde zaten 15 kişinin gelişiyle ilgili raporlar var. Suudi Kraliyeti'nin görevlendirdiği iddia edilen 15 kişi aralarında bir adli tabip de var. Dolayısıyla biz biliyoruz hani bu işin aslını ama gibi savcılık soruşturma yürütüyor gibi açıklamalar, rezidansta arama yapılacağı açıklamaları geldi Çavuşoğlu'ndan Pompeo ile görüşmeden sonra. Tabii Suudi konsolos gitti, dokunulmazlığı var, seyahatini engelleyemeyiz diye yine Ömer Çelik'in açıklaması oldu. Bir de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in çok dikkat çekici bir yazısı olduğunu belirtmek gerekiyor. Türkiye'nin Suudi Kralı Selman'a yardımcı olduğunu yazdı İlnur Çevik. Bunu yazarken de şöyle vurguları var: Türkiye kendisine tepeden bakan, hatta PYD'ye ve YPG yardım eden Birleşik Arap Emirlikleri ile ülkemize karşı bazı fitnelerin içine girdiği sanılan Veliaht Prens Salman'ın yaptıklarına karşı bu olayı kullanıp dünyayı Suudilerin başına yıkmak yerine yine kraliyet ailesine dostluğunu gösterip olayı fazla deşelemeden aksine iyi niyetli adımlar atarak Kral Salman'a yardımcı oluyor. İşte bu yüzden Kral Salman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı arayıp teşekkür etti. Türkiye gerçekten kıymetini bilene iyi dost dedi. Şimdi tabii hükümet kanadından bu olayın üstü örtülmüyor. Hukuk işletiliyor, soruşturma yapılıyor, her şey yapılıyor gibi açıklamalar varken tabii İlnur Çevik'in bu cümleleri çok dikkat çekici. Yani ortada bir kirli iş var ama yardımcı da olunuyor demeye çalışıyor İlnur Çevik'in yazısı. Tıpkı aslında Donald Trump'ın işte ya kraliyetle alakası yok bir grup serseri haydutun işi demesi gibi bir şey. Tabii hakikaten neresinden tıkamaya çalışsanız başka yerden başka şeyler patlak veriyor. Öyle gözüküyor. Suudi Başkonsolos geri döndü ki Türkiye medyasında yansıyan iddialara göre yapmayın etmeyin demiş kendisi. Başımızı belaya sokacaksınız demiş cinayeti işleyenlere göya. Öyle söyleniyor. Gider gitmez görevden alındığı haberi geldi. Muhammed Uteybi'nin Reuters'ı alıp işte konsolosluğu gösteren. Konutta aramalar yapılmıştı dün aktarmıştım ama rezidans aranamadı. Çünkü bavullarla ceset parçaları taşındığı gibi son derece dehşetengiz hikayeler yer alıyor. Hem Batı medyasında hem Türkiye medyasında yer alıyor. Konsolosluğun rezidansı, konutu aranamadı çok hemen yakınlarda. Ama konsolosluktan DNA örnekleri alındığı luminol diye anılan yöntemle özel bir ışık tutulduktan sonra kimyasal madde yardımıyla çok sayıda binadan DNA hücre örneği alındığı söyleniyor. Bir de su kuyusu var titizlikle araştırılacak diye yetkililer, Türk Emniyet Müdürlüğü yetkilileri bilgi veriyorlar. AP Türk yetkililerin bu aramalarda başkonsoloslukta Cemal Kaşıkçı'nın orada öldürüldüğüne dair kanıta ulaştığını duyurdu. Kesin kanıt bulundu. Bu ifade edildi. CNN de yine aynı dehşetengiz iddialara yer vermiş. Türk yetkililere dayanarak veriyor tabii bu haberleri. Kaşıkçı'yı henüz canlıyken parçalara ayırmaya başladıkları, o sırada müzik dinledikleri. Hakikaten ben size okurken, söylerken, anlatırken daha doğrusu dehşete kapılıyorum. 7 dakika sürdüğü işte önce çalışma masasının üzerinde bu kesme işleminin gerçekleştiği gibi dehşetengiz hikayeler var. Yani hakikaten insan akıl sır erdiremiyor böyle bir şeye. Ters giden bir sorgu itiraf edilecek ve işte haydut unsurlar deniliyordu ama bir ülkenin başkonsolosluğunda böyle bir olayın bu şekliyle cereyan etmesi insanın tüylerini diken diken ediyor. New York Times gazetesi de bazı şüphelilerin kimliklerini tespit edildiğini söylüyor. Hepsi de Muhammed Bin Salman'a yakın insanlar. Güvenlik ekibinin parçası Abdülaziz Muhammed El Havsavi deniliyor. Adli tabip vardı. El Tubaigi otopsi uzmanı kendisi. Hakikaten onun da rol oynadığı söyleniyor bu olup bitenlerde. Şimdi tabii başkonsolos ne olacak? Hani başımı belaya sokacaksınız deyip de ülkesine geri döndü. Kimse de engel olamadı. Ama görevden alındı. Onunla ilgili ne yapılabilir? O da belli değil. Çünkü dokunulmazlığı var. Hani hakikaten sıkıntılı bir resim çıkıyor. Bütün bu haberlerden Türk yetkili bir Türk yetkili El Cezire televizyonuna yine bu uçağın ekibi getiren uçağın Muhammed Bin Salman'a yakın Mahir Matrep tarafından kiralandığını aktarmış. Kaşıkçı'nın öldürüldüğü gün 19 telefon görüşmesi yapmış o. 4'ü Bin Salman'ın sekreterinin ofisinden gerçekleştirilmiş. Böyle iddialar ortaya atılmış vaziyette. Bir de Almanya'da bir prens var. Prens Halit Bin Ferhan El Suud ülke yönetiminin kendisini de kaçırmak istediğini yine Kahire'de bir akrabası aracılığıyla bir çek gel al elçilikten denildiğini ama tuzağa düşmeyip gitmediğini, gitseydi başına aynı şeyin geleceğini söylemiş. Böyle bir vaka var önümüzde. Evet, Amerikan medyası artık sessiz kalamayız Suudi Arabistan'a vurgusuyla çıkıyor. Washington Post gazetesi yazarı ve CEO'su Fred Ryan'ın makalesi vardı bugün bununla ilgili. Senatör, Cumhuriyetçi senatör, etkili senatör Lindsey Graham'ın açıklamaları var. Suudi veliahtını alenen suçluyor. Asla bir daha iş yapmam Suudi Arabistan'la diyor. Utanıyorum. Tabii ki başkana bağlı ne yapılacağı ama yaptırımlar uygulanmalı, silah satışları durdurulmalı. Kendimi kullanılmış ve istismar edilmiş hissediyorum demiş. Türk konsolosluğunda böyle bir cinayet işlendiği için. Kandırılmış yani. Geçen sene bu kadar reformcu falan diye sunduğu için. Yemen'deki dehşeti anımsamış birdenbire Graham. 4 yıla yaklaşıyor artık. Tam yetki veren askeri yardıma son vermek yapabileceklerimizden bir tanesi olabilir demiş. Ve Amerika'da üretildi o silahlar, Yemen'in vurulduğu silahlar. Neden hala askeri yardım devam ediyor? Yani düşünün, Yemen'de o kadar çoluk çocuk insanlar öldü. kıtlıktan kırılıyorlar. Salgın hastalıklar var ama bir gazeteci öldürülünce Lindsey Graham'ın aklı başına geliyor. IMF Başkanı Christine Lagarde da çöldeki Davos diye anılan Riyad'daki konferansa katılmaktan vazgeçmiş. Peki Amerikalı ünlü finans kuruluşları, hepsinin yöneticileri, New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post, Bloomberg, bunlar hepsi sponsordular, konferansa çekildiler. Ekonomist dergisinin yayın yönetmeni Sam Milton Bedway, aynı şekilde Los Angeles Times'in sahibi Patrick Soon-Shiong konferansa katılmaktan vazgeçtiler. Manchester United hissedarları da kulübün Suudi Kraliyet ailesine satılmasından vazgeçtiğini söylüyorlar. Böylesine bir uluslararası tepkiler dağı silsilesi yükseliyor. Böyle demek gerekiyor. Amerikan medyasındaki ihvancı lobi de bu arada boş durmuyor. En büyük düşman haline gelen Mısır'daki darbeden sonra. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'deki ihvancı liderlere suikast için tuttuğu Amerikalı paralı askerleri ifşa etmişler. Onlar da bir haberle. Böyle gelişmeler tabii. Göreceğiz ne olacağını ama çok büyük, çok yoğun bir baskı silsilesi olduğunu anlıyoruz buradan. Dış ülkelerden başka tepkileri de vermek istiyorum. İsrail'li bir güvenlik yetkilisi konuşmuş. İlaf gazetesinde açıklamaları var. Biz Suudi Arabistan'ın açıklamalarına güveniyoruz, Türkiye'de çıkan haberlere değil. Maariv gazetesi güvenlik analisti Yossi Melman'dan da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Kaşıkçı olayına İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın da karışmış olabileceğini ima ederek, umarım ki dolaylı olarak bile Mossad'ın Kaşıkçı'nın öldürmesi olayında parmağı yoktur demesi dikkat çekici bu arada. Daha önce bir Faslı muhalif liderin Paris'te kaybolan Faslı muhalif liderle ilgili Mossad'ın yardımı örnek göstermiş, bunu da söylemiş. Bu da dikkat çekici. Yani işin içinde İsrail'de mi var diye. Iraklı Şii lider Muqteda el-Sadr Donald Trump'a Kaşıkçı vakasından yüklenmiş. Sen firavunsun demiş. Kaşıkçı olayının araştırılması çağrısının arkasında Trump'ın Amerika'nın zengin kalması için gözünü Körfez'deki milyarlara dikmesinin yattığı yer almış. Kaşıkçı öyle diyor. Kaşıkçı olayıyla ilgili dünyayı gereksiz bağırışlarınla doldurman, Trump'a söylüyor. Ve işlenen suçun araştırılmasını istemen yerine gözünü muayene ettir de Yemen, Suriye, Bahreyn, Libya, Myanmar ve Afrika'da olup bitenleri belki görürsün. Buralar mezarlarla dolu ve buraları savaşlar ezdi demiş. Kendi ülkendeki fakir halka karşılaştıkları afetlere veya ikiz kuleleri dağıttığı gibi bunları da dağıtacak olaya eğilmen daha önemli. Ülkeni ıslah et ve bırak bizler de kendi ülkelerimizi ve halkımızı ıslah edelim. İstemediğimiz şeyleri bize dayatma. Bizim dinimiz bize, seninki sana demiş. Körfez'deki milyarlara göz diktiği için böylesi cinayetlerin üstünü kapat bağırıyor ama kapatacak üstünü demeye getiriyor. Sergey Lavrov'un açıklamaları var. Türkiye ve Suriye Arabistan'ın attığı soruşturma ile ilgili adımları olumlu karşıladıklarını aktarmış. Klasik hakikaten sakin temkinli Rus diplomasisi ne olup bittiğini anlama yolunda. Soruşturmanın en kısa sürede yapılması çağrılarına destek vermiş. Bir de bir Rus heyeti var, Riyad'a gitmişler. Suriye'deki durumu da konuşmuşlar. Fırsattan istifade Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin'in Savunma Bakanlığı yetkilileri de gitmişler. Muhammed Bin Salman'la Riyad'da görüşmüşler. Suriye'deki teröristler, cihatçılar, onlara desteğin çekilmesi büyük olasılık. Çünkü en radikallerine Suudi Arabistan ve Körfez mali yardım yapmıştı. Bu kadar sıkışmışken Suriye'de bu mali desteklerden vazgeçmeleri de sağlanabilir elbette. Bu da önemli. Çin'in de tepkisi aslında, Çin'in tepkisi diyebiliriz. Çünkü resmi yayın organı Global Times'da Kaşıkçı vakası ile ilgili, ÇKP'nin resmi yayın organı Kaşıkçı vakası ile ilgili Washington'ın insan haklarına yönelik tutumunu test ediliyor demiş. Zaten işte hani çifte standartlar vurgusu var. Yani Amerika'nın aslında insan hakları insan hakları diyerek aslında insan hakları hiç alakadar olmadığının bir başka örneği olarak nitelendirmiş. Trump yönetiminin jeopolitik hesaplamalar ve ABD'nin ticari çıkarlarına göre konuya yaklaşımına bağlı bir mesele. Batı diplomasisi, insan hakları diplomasisi için çifte hatta daha fazla standardın olduğunu gösteriyor diye yazmış Global Times. Evet, Türkiye ile Amerika arasındaki Brunson davası ile ilgili de gelişmeler var. Savcı mahkeme kararının bozulması talebiyle istinafa başvurmuş. Yani adam gitti, yani uçağa bindi gitti. 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası yattığına sayıldı verilen ceza. Brunson'un avukatı da karara itiraz etmiş bu arada. Niye ceza verdiniz ki siz benim müvekkilime diye. Brunson Amerikan medyasına konuşuyor. 8 kişilik koğuşta 20 kişi kalıyorduk. camide yaşamak gibiydi diyor. Çoğu cemaatçilerle kalmış galiba. Büyük kısmı cemaat, Gülen cemaatinin hareketinin üyesi olmakla suçlananlarla daha doğrusu kalmış. BBC Türkçe'de de aktarılıyor bu hapis günleri. Türkiye'ye gitme nedeni de yani biz insanlara İsa peygamberi anlatmak istedik. Bunu da açıklıkla yaptık, öyle gizli kapaklı yapmadık. Siyasi bir aktivitede de bulunmadık demiş Brunson. Şimdi tabii bu Brunson'la ilgili hani Türkiye'nin karşılığında ne beklediği soruları vardı. Özellikle Membiç'le ilgili mesajlar veriliyor. Tabii ekonomiyle ilgili durum da var. Bir yandan da Kaşıkçı vakası var. Yani Türkiye bütün bunları böyle yürütürken karşılığında ne kazanacak Türkiye hükümeti diye herkes soruyor. Onu da belirtmek lazım. Evet, Suriye ile ilgili başlıklar. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Yuri Ushakov'un açıklaması var. Dörtlü zirve yakında İstanbul'da olacak diye. Rusya, Türkiye, Almanya, Fransa. Suriye'de yeniden istikrarın sağlanması için Türkiye'nin teklifiydi bu. Rusya önce doğrulamamıştı ama şimdi yapılabileceğini söylüyor. Amerika'nın bu arada Irak'ta da yeni hükümet kuruluyor. Abdülmehdi Başbakanlığında biliyorsunuz. Suriye hükümetiyle yakınlaşma içerisinde Irak. Amerika'dan biz açığız. Suriye ile Irak yakınlaşabilir tabii, sınırlarını açabilirler. Hani IŞİD'in olduğu coğrafya şimdi büyük ölçüde Amerika yerleşti ama sınırları da birleştirmiş durumdalar. Tabii Suriye ile Irak işbirliği yaparsa Amerika'nın varlığına ne gerek var diyecek herkes. Orada da Suriye Demokratik Güçleri var Amerika'nın desteklediği. Onları da sürece sokmaya çalışıyorlar. Bir diğer yandan da NBC televizyonundan öğreniyoruz ki Suriye'nin yeniden inşasında yer alan Rus ve İranlı şirketler için yaptırım hazırlığı içerisindeymiş Amerika. Yeni taktiği de buymuş. Ne kadar şahane. Suriye'de istikrarın olmasını Amerika Birleşik Devletleri gerçekten istiyor mu? İstikrar olursa orada kalmasına gerek kalmayacak tabii. Öyle de bir şey var. İdlib meselesinde ise Türkiye'nin İdlib'de bazı terör örgütlerini bölmeyi başardığı bilgileri geliyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov süreyi ihlal ettiler. 15 Ekim'de süre biliyorsunuz Soçi mutabakatın. Ama işte Türkiye uğraşıyor, Türk tarafının çalışmalarından memnunuz demiş. Biraz sarkabilir deniyordu. Hatta Türk tarafı zaman istedi, ay sonuna kadar deniyordu. Göreceğiz. Ama Rusya tarafı sakin gözüküyor burada. Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un açıklamaları var bu konuda. Ki kendisi Suudi Arabistan'a gidecek bu arada. Genelkurmay Başkanı'yla görüşmesi var. Dikkat çekici Kaşıkçı meselesi üzerinden aynı zamanda. Membiç'le ilgili demiş ki Amerikan Genelkurmay Başkanı. Yani Türkiye'ye yönelik Membiç'teki sınavların ele alındığı bir yolla güvenliği sağlamak da hedef. Yaptık bunu hemen. Ortak devriyelere gelince yani bakacağız şimdi nasıl operasyonel planı geliştirmemiz lazım. 3 aylık hani Haziran başından bu yana bir takvim konuldu denilmişti. Yol haritası denilmişti ama pek Dunford buna katılmıyor. Takvim yok ki dedi diyor. Aciliyet söz konusu değil zaten diyor. Hani biz onların size saldırmasını önlüyoruz. Yani gerek yok daha başka bu işi deşelemeye falan diyor. Ama Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları biliyorsunuz. Yani Amerika yapmayacaksa biz yaparız diye son derece militarist bir dille vurguları vardı. Joseph Dunford bu Membiç yol haritasını böyle algılıyor. Öyle aciliyet gerektiren bir durum yok zaten diyor. Evet, Suriye'nin Kırım'la işbirliği yönünde adımlar atılmıştı. Kırım Cumhuriyeti lideri, Kırım lideri Rusya Federasyonu'na bağlı özerk cumhuriyet Sergey Aksenov gitmişti Suriye'ye. Böyle gelişmeler vardı. Kırım'da bugün bir terör saldırısıyla sarsıldı, onu belirtmek gerekiyor. Kerç kentinde bir teknik okulda önce gaz patlaması zannedildi ama daha sonra bir terör olayı olduğu anlaşıldı. Soruşturma devam ediyor. 47 kişi yaralanmış, 18 kişi de ölmüş durumda maalesef. 3 saat sonra işte ölü sayısı artmaya başladı. Sabahtan gerçekleşen bir şey. FSB olay yerinde bir patlayıcı kullanıldığı söyleniyor, şarapnel parçaları olan. Silah sesleri duyan görgü tanıkları var. Maskeli birilerinin olduğunu söyleyen görgü tanıkları var. Öğrencileri ve öğretmenleri maskelilerin vurduğunu söyleyenler var. Talimatlar verildi, yaralılar için uçaklar gönderildi. Saldırganın intihar ettiği söyleniyor. 22 yaşında bir genç olduğu söyleniyor. Tek başına hareket ediyordu deniliyor ama Rusya'da böyle tek başına Amerika'daki tarzda saldırılar olan bir yerde değil. O yüzden terör mü değil mi? Herhalde netleşir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklaması var. Titizlikle araştırılıyor. Güvenlik güçlerimiz olayla ilgileniyor. Bilgilendirecekler. Hali hazırda saldırı olduğu açık ama hani nedenleri ve senaryoları araştırılıyor demiş. Evet, bakıyorum. ABD İran'ın 4 bankası ve 20 şirketine yaptırım başlatmış. BESİÇ ministreleriyle bağlantılı şirketlere mali ve teknik destek sağladıkları gerekçesiyle Mehr İktisat Bankası, Mehr İktisat İran Yatırım, Persian Bank, Sina Bank, Bahman Grup diye geçiyor. Başka şirketler de var. Ekonomik savaş sürüyor İran'a yönelik. Mısır'da 6. kez olağanüstü hali uzatmış Abdülfettah el-Sisi Cumhurbaşkanı. 2017 Nisan'ında İskenderiye ve Tanta'da terör saldırıları olmuştu. IŞİD'in üstlendiği, 45 kişi ölmüş, 125 kişi yaralanmıştı. Ondan beridir devam ediyor bu olağanüstü hal. Evet. Donald Trump, Fed benim için en büyük tehdit demiş. Faizleri çok hızlı artırmasından şikayetçi. IMF'nin raporu var, küresel ekonomiyi, Donald Trump'ın başlattığı milli ekonomi ve küresel çapta ticaret savaşının küresel ekonomiye 1.52 trilyon dolar zarara uğratacağı yolunda bir rapor bu. Uluslararası Para Fonu'nun yıllık oturumuna dayandırdığı haberinde ABC gazetesinin İspanya'da yayınlanmış. Amerikalı araştırma şirketi AG Bisset Associates ise CEO'su Ulf Lindahl 2024 yılına kadar doların euro karşısında %40 değer kaybedeceği tahmininde bulunmuş. Dolar çökecek diyor. Venezuela dolardan vazgeçmiş durumda. Yaptırım uygulanan Rusya, bakıyoruz, güçlenmiş Rus ekonomisi. Wall Street Journal şikayet ediyor. Yani siz yaptırım uyguluyorsunuz, Rus ekonomisi güçleniyor diyor. Tabii petrol fiyatları yükseliyor. İran'a yaptırımlar devreye girdiğinden beri aslında Amerikan politikaları istedikleri sonucu da vermemiş durumda. Pahalı petrol, zayıf ruble durumu sanki daha iyiymiş gibi gözüküyor. Yani Rus ekonomisi çökecek öngörülerinde bulunuyorlardı. Yaptırımlar daha da güçlendiriyor. Buna bakılırsa Wall Street Journal'ın yalancısıyız. Bu arada rekabet gücü sıralamasında Dünya Ekonomik Forumu'nun küresel rekabet gücü raporuna göre Rusya 43. sırada çıkmış, Türkiye 61. sırada. Amerika tabii ki, Singapur, Almanya. En baş ülkeler İsviçre, Japonya, Hollanda, Hong Kong, İngiltere, İsveç ve Danimarka bunları izliyor. Çin de bu arada 28. sırada yer almış. Evet, vaktim azaldı ama Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Avrupa'da Rusya'yı Avrupa Konseyi'nden ihraç etme talepleri Konsey Genel Sekreteri Tjönborn Jagland tarafından dile getirilmişti. Sergey Lavrov, biz kendimiz bu keyfi yaşatmayız, biz kendimiz çekiliriz. Ahlak dışı Rus delegasyonunun haklarını elinden almak demiş. Böyle bir Rusya tavrı var. Fener Rum Patrikhanesi hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Amerika'nın emperyal politikalarına alet ediliyor diyor. Türk Ortodoks Patrikhanesi adına basın sözcüsü Sevgi Erenerol yapmış bu açıklamayı. Aslında Fener Rum Patrikhanesi'nin kendini ekümenik tanımladığı ama öyle olmadığı iddiası var tarihi olarak. Ve burada Amerika'nın aracı haline getirdikleri Ukrayna Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıma kararı epey ortamı germişti. Evet, bakıyorum Ermenistan'da. Yeni Başbakan Nikol Paşinyan kendisi aleyhinde de protesto gösterileri başlayınca başbakanlık görevinden istifa etti. Zaten söylemişti, istifa edip erken seçimi yolunu açacağım diye. Bakalım Ermenistan'daki kriz Batı yanlısı, Avrupa yanlısı Paşinyan'ın bu yeni adımları ne gibi sonuçlar verecek. Çeçenya ile İngilizce arasında bu arada idari sınır sorunu çözülmüş. 90'lı yıllardaki bu parçalanma süreci ve daha sonra da federasyonun toparlanma sürecinde çıkan idari sorunlar bu şekilde çözülebiliyor. Demek ki kardeşlik ilişkilerini geliştireceğiz demişler. Ekvador, Julian Assange'a ki neredeyse konsolosluktan atıyorlardı. Ultimatum çekmiş, kedinizin temizliğini üstlenin diye. Yeni kurallar koymuşlar, kendi tuvaletinde temizlesin, kedisinin bakımıyla ilgilensin diye. Embassy Cat diye anılıyor, büyükelçi kedisi, arada böyle cama da çıkıyor. Oraya tıkılıp kaldı biliyorsunuz WikiLeaks sızıntıları yüzünden. Ekvador elçiliğinde internet bağlantısına kısmen kavuşmuş, çok da yazmasın bir şeyler diyorlar, Amerikalılar rahatsız oluyor onun için, ama Julian Assange ile ilgili kampanyalar da devam ediyor, onu belirtmek lazım. Almanya ise özel Katalonya bölgesi İspanya'daki bağımsızlık referandumunu denemişlerdi geçen sene. Başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Lideri kaçmıştı Carles Puigdemont Almanya'ya. En son Almanya'daydı. Almanya'ya iade edebiliriz demiş İspanya'ya. Savcının talebini kabul edilebilir bulmuş mahkeme. Böyle Avrupa'da da bu ayrılık işleri böyle oluyor. Efendim bir ara verelim Feridun Düzağaç'tan Düşler Sokağı. Dinleyelim. Az sonra Cahit Dilek'le birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Cebimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa body parmağıma, ağlardım bir başıma. Bir kuş konsa body parmağıma, ağlardım bir başıma. Aşk pazarında geçti yalanlarla, düş sattım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi elimden, bir gece vaktiydi. Sevdiğim başka, sevenim başka. Kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarla, düş sattım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi yerinden, bir gece vaktiydi. Sevdiğim başka, sevenim başka. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa body parmağıma, ağlardım bir başıma. Body parmağıma, ağlardım bir başıma. Sevdadan da, sevdadan da, sevdadan da dedi annem, aldırma, aldırma, gel yanıma.
Reklam. Türkcell'den Türkiye'ye büyük müjde. Şimdi internet ikiye katlanıyor. Hem Türkcell'liler hem Türkiye kazanıyor. İki kat müzik, film ve eğlence için siz de hemen bip indirin, keşfete girin, enflasyonla mücadele kanalını takip edin. Hem internetinizi hem paketinizdeki uygulamaları ücretsiz ikiye katlayın. Detaylar Türkcell.com.tr'de.
Reklam.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet. Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Dilek var. Yeni Çağ Gazetesi'nin yazarı aynı zamanda. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler Cahit Bey. Şimdi son bir haberde görüyorum. Başkonsolos Uteybi, Muhammed Uteybi Suudi Arabistan'a geri dönmüştü. Görevden alındığı haberi gelmişti. Yalanlanmış. Görevden alınmamış ama Suudi Arabistan'ın epey sıkıştığını görüyoruz. Kısa süre öncesine kadar Amerikan kamuoyunda büyük modernleştirici, büyük reformcu diye sunulan, özellikle Amerikan liberal kamuoyunda sunulan Muhammed Bin Salman hedefte. Amerikalılar kandırıldıklarını söylüyorlar. Feryat ediyorlar. Trump yönetimine bir baskı var. Trump sanki işte başka haydutlar yapmış gibi kraliyet üyelerini aklamaya çalışır görünümünde. Bir de Türkiye'ye müteşekkir. Hem Brunson bırakıldı hem Kaşıkçı olayı çıktı ve Türk hükümetinden bu soruşturmada önemli bir tutum alındığını düşünüyor Amerikalılar. Ancak Ankara'dakiler de böyle Suudi Arabistan'ı doğrudan suçlamıyorlar ama bakıyorum ben Batı medyası sürekli besleniyor. Sürekli Türk yetkililer Amerikan medyasına konuşuyorlar. Sürekli bilgiler veriyorlar olayın nasıl olduğuna dair. Fısıldamalar da bitmiyor. Böyle bir manzara var. Öncelikle siz bu olayları bir şekilde birbirleriyle bağlantılı görüyor musunuz? Ne yapılmaya çalışılıyor burada?
Evet. Tabii bu bir tablo çizildi, çok karmaşık. Bu da şunu gösteriyor aslında. Sadece bu olay değil ama başka dünyanın başka yerlerindeki olaylar veya Türkiye'de yaşanan başka olaylar da bir baktığımız zaman böyle karmaşık bir çizgi veriyor. Çünkü artık her şey birbirine çok bağlantılı hale geldi. Yani teknoloji birbirine bağlantı hale geldi. Uluslararası ilişkiler birbirine bağlantı haline geldi. Yani bir süper güç dediğimiz Amerika tek başına bir hareket yapamıyor. Bağlantı haline geldi. Dolayısıyla bu olaylar da, bahsettiğiniz olaylar da birbirine çok yakından bağlantılı. Burada dikkat çekici olay sizin de dediğiniz gibi sanki olay başka bir ülkede olmuş da biz oradan uzaktan bir yerden haber alıyormuşuz gibi bir Türk kamuoyuna haberler yansıyor. Evet. Reuters işte.
Ama hepsi Trump Türk yetkililerden besleniyorlar.
Evet, ama kaynakta Türk yetkililer. Evet. Yani niye Türk basını kullanılmaz da onlar bir şekilde öne çıkartılır onu bilmiyorum. Evet. Yani daha doğrusu anlayamıyorum daha doğrusu. Anlaşılmaz bir tutum var orada. Bir şekilde burada kimse bu işi sahiplenmek istemiyor gibi bir hal var. Bu açıklamaların böyle yapılmasını ben öyle görüyorum. Ve biraz da bu işin nereye varacağını kimse kestiremediği için biraz da zamana yayma şekli gelişti. Yani 15 gün oldu ve ortada hiçbir şey yok. Hı hı. Daha ilk günden itibaren bir ses kaydından bahsediliyor. Fakat ortada bir ses kaydının bir dökümü yok ve veya şey yapan yok. Öldürüldüğü daha ilk günden yine söyleniyor. Fakat ortada ne ceset var ne parçası var hiçbir şey yok. Dolayısıyla herkes sanki bir şeyin kanıksanması bekleniyor gibi bir
manzara var. Şimdi sözünüzü kesiyorum. Evet. Konsolosluk konutunda arama başlıyormuş. Televizyondan son dakika olarak görüyorum. Dün yapılamamıştı. Sonra konsolos gitti. Böyle orada da bir sıkıntı var. Yani zaten temizlikçiler girdi falan deniliyordu. Şimdi bunlar rutin gelişmeler ama Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı İnnur Çevik'in açıklamaları çok dikkat çekici geldi bana açıkçası. Türkiye'nin Suudi Kralı Salman'a yardımcı olduğunu yazdı kendisi ve şöyle cümleler kurmuş. Türkiye kendisine tepeden bakan hatta PYD'ye ve YPG'ye yardım eden Birleşik Arap Emirlikleri ile ülkemize karşı bazı fitnelerin içine girdiği sanılan Veliaht Prens Salman'ın yaptıklarına karşı bu olayı kullanıp dünyayı Suudilerin başına yıkmak yerine kraliyet ailesine dostluğunu gösterip olayı fazla deşelemeden aksine iyi niyetli adımlar atarak Kral Salman'a yardımcı oluyor. İşte bu yüzden Kral Salman Cumhurbaşkanımızı arayıp teşekkür etti. Türkiye gerçekten kıymetini bilene iyi dost demiş. Ne demek bu cümleler sizce?
Ne demek? Aslında bu 15 gündür Türkiye'nin neden yumuşak tavır gösterdiğini, niye böyle sert açıklamalarda bulunmadığını veya işte neden bu adli mekanizmayı, bu kutsal şeyi çok sert bir şekilde ve hızla hayata geçirmediğinin açıklamasını yapmış bir şekilde aslında. Hı hı. Ben bu olay ilk başladığı zaman, yani bu ilk başlarda Türk hükümetinin böyle yavaştan almasını gördüğüm zaman şöyle bir tweet atmıştım aslında. Demiştim ki bu iş yani normal şartlarda bu olay Türkiye ile Suudi Arabistan arasını açacak, krize yönlendirecek bir olay aslında bu. Ama iş öyle Amerika'nın da müdahalesiyle, araya girmesiyle öyle bir hale aldı ki bu sanki Türkiye ile Suudi Arabistan'ı ortaklaştıracak, özellikle de İran'a karşı bir ittifaka yönlendirecek şekilde gelişiyor diye bir tweet atmıştım. Ben bu İnur Şevi bu yazısından da bu tespitinin ben doğru
ekonomi,
olduğunu düşünüyorum.
Ekonomi var mı işin içinde peki sizce? Yani ekonomik beklenti var mı?
Burada var, evet. Ben yine birçok yazısında ve değerlendirmede şunu söyledim. Amerikalılar, bu Brunson krizi de bununla ilgili. Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerikalılar, Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum ve onun için de bu Brunson krizini Trump'ın bir şekilde tırmandırdığını düşünüyorum ve bunun karşılığında işte bir şekilde Brunson'u aldılar fakat Türkiye'yi bırakmak istemiyorlar. Türkiye'nin dış pazar, dış krediye ihtiyacı olduğunu biliyorlar. Benim anladığım yani Türkiye'ye tabiri yerindeyse bir ahlaksız teklifle gelebilirler bunlar buradan. Yani Türk hükümeti buna karşı çok dikkatli davranması lazım. O da şu, Türkiye'nin açığını bir şekilde işte bu Suudi yönetiminin bu olaydaki şeyini kapatıp üstünü örtüp onun karşılığında da bir şekilde bir ekonomik kriz sağlam ekonomik kredi sağlanması, dış yardımı sağlanması, Suudiler üzerine sağlanması ve böylece Türkiye ile Suudi Arabistan'ı birbirine bağımlı hale getirerek bunun Orta Doğu'da özellikle Suriye bağlamında ve sonrasında İran'a karşı ittifaka dönüşen operasyonda Suudi Arabistan'la Türkiye'yi yan yana hareket ettirmeye yönelik bir manevra olarak kullanacaklar diye düşünüyorum.
Peki şimdi bir de ihvancılarla Suudi Arabistan'ın özellikle Mısır'daki El-Sisi'nin başa geçmesinden ve Müslüman kardeşlerin devrilmesinden bu yana bir aslında kanlı bıçaklı hali de var. Suriye yüzünden ben hatırlıyorum bugün Suudi Arabistan'ı çok suçlayan, çok ağır suçlamalar yönelten pek çok yorumcu daha o zamanlar Suriye'de ortakken Suudi Arabistan'ı övüyorlardı televizyonlardan. Şimdi Suudi Arabistan bu ihvan meselesi yüzünden böyle bir araya kara kedi girmiş durumda. Türkiye el üstünlüğü elde etmiş. Türkiye'de burada ihvan kanadında görüldüğü için Türk hükümeti daha doğrusu. Evet. El üstünlüğü elde etmiş gibi gözükmüyor mu siyasi olarak, küresel anlamda? Bu kadar kolay bırakılır mı bu işin peşi?
Şimdi şöyle, eski istifa eden Bolton'dan önceki Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı çok net açıklamalarda bulunmuştu biliyorsunuz. Yani Türkiye artık dünyada İhvan'ın tek temsilcisinin AKP olduğunu söylüyordu. Bolton da ondan farklı düşünmüyor aslında. Dolayısıyla bütün bu İhvancıların İstanbul'da toplandığı, artık hareketlerini buradan yönettiği bir şekilde düşünüldüğü zaman bu olayın da burada bir şekilde gerçekleşmesi ben bir şekilde Türkiye'ye bir mesaj olarak değerlendiriyorum. Yani sen de bu işi artık bırak, bu ihvan konusunu ve bizimle birlikte artık Suudi Arabistan'la birlikte ve Mısır'la birlikte ortaklığa sen de katıl diye bir mesaj verildiğini düşünüyorum bu olayla birlikte.
Ha, siz yani ihvancıların Suudi Arabistan'ı köşeye sıkıştırdıklarını düşünmüyorsunuz, tam tersini düşünüyorsunuz.
Hayır düşünmüyorum. Çünkü zaten son kalesi burası kalmıştı. Başka bir yerde yok dedi. Katar bile hepsini sındırdı, şey etti. Dolayısıyla artık tek kalan, tek merkezde ihvancılar, yani Kaşıkçı'nın bu ihvanla olan bağlantısı düşündüğümüz zaman onlara karşı yapılan bir operasyonla birlikte artık buranın da onlar için güvenli olmadığı mesajının da verildiğini düşünüyorum. Yani burada bu bizi muhtemelen geri adım attırmaya zorlayacaktır bu olay.
Peki şimdi Brunson ardından Kaşıkçı derken bir de Türkiye ile Amerika'nın sorunları bitmedi tabii ilişkilerde. Hani Brunson gitmiş olabilir. Kaşıkçı sayesinde Trump Türkiye'ye şimdi şu sıralar övgüler düzüyor. İyi ki Türkiye var falan diyor böyle. Ama öte yandan işte Joseph Dunford'un son açıklamaları var. Manbij'le ilgili takvim yok ortada zaten diyor. Zaten aciliyete gerek yok diyor. Bir de Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var son birkaç gündür. Biz Manbij'de kendi başımıza hallederiz diyen. Bu bağlamda nasıl görmek lazım? Türkiye Brunson'ın bırakılmasından bir şey elde etti mi? Ya da Suriye'nin kuzeyine dair bir gelişme beklemeli mi?
Bence bekleyemez. Çünkü yani bu Brunson olayı öyle bir geldi, çatırdı ki, Amerikan tarafı öyle bir çattı ki bu krizi. O da şu, yani Brunson verilmeden biz bir sonraki hiçbir adımı atmayacağız şeklinde bir şeye getirmişler. Problemi o şekilde kurmuşlardı. Şimdi Brunson gitti ama bundan sonra ne yapılacağı konusu artık pazarlıklar daha yeni başlıyor. Ben bunu yine sarı öküz olarak değerlendirmiştim, bu Brunson'ın verilmesini. Zaten hemen ertesi gün biliyorsunuz Amerikan Dışişleri Bakanı tweet attı. İşte biz diğer tutuklu Amerikalılar da bırakılmasını istiyoruz falan dedi. Daha artık onlar da çözülmeden bizim Amerika'dan alacağımız bir şey yok. Aksine onlarla birlikte Amerikalıların bize özellikle Suriye politikasında dayatmalarla bizi karşı karşıya bıraktıklarını ben düşünüyorum. Onlardan bir tanesi de bu işte biraz önce sizin bahsettiğiniz Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın veya diğer bakanlarının söylediği Membiç konusundaki oyalama bir şekilde devam edecek. Oradaki oyalamanın hedefi de Türkiye'nin Suriye'nin o kuzeyindeki bu TYD yapılanmasını kabullenmesi. Ben onu orayı ikinci Kürdistan olarak yine yazılarını değerlendiriyorum. Yani birinci Kürdistan Irak'ın kuzeyinde oldu. Hiç onlarla bir bak ilk başta karşı çıktınız ama şu anda aranız çok iyi. Ekonominiz gelişti, ticaretiniz gelişti. Benzer şeyi Suriye'nin kuzeyindekileri de yaşayacaksınız. Biz orada PKK ile bağlantılı olanları bir şekilde elimine ettik. Şimdi en son açıklama onu gösteriyor. Yani diyor ki Dunford, biz artık siyasi seviyedekileri de diyor taramadan geçireceğiz. PKK'lı varsa alacağız diyor. Yani bu şu demek, biz oradaki YPG'lileri yani teröristleri, askeri kanattakileri temizledik mesajı veriyor aslında. Onu ima etmeye çalışıyor. Hı hı. Dolayısıyla bizim bütün bu açıklamalarda bizim Cumhurbaşkanı'nın veya Dışişleri Bakanı'nın işte biz oraya gireceğiz, temizleyeceğiz açıklamalarını aslında boşa çıkartıyor. Bu onların tamamen iç politikaya yönelik olduğunu bir şekilde görmemiz lazım. Yani hem İdlib mutabakatı yapıldığı gün, bakın konuşulmasın diye muhtemelen daha fazla Türk kamuoyunda veya Brunson'un bırakıldığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ısrarla Fırat'ın doğusu konusunu gündeme getirdi.
Evet.
Tamamen iç kamuoyuna yönelik gündemini değiştirmek çok da gerçekleşmeyecek. Konjonktürler itibariyle, oradaki askeri politik durum itibariyle Türkiye'nin bir hamle yapmasının mümkün olmadığı bir durumda gündemi değiştirip aslında konuşulması gerekenleri gündem dışı bırakmaya yönelik bir açıklama olarak.
Anladım. Çok kısa bir dakikalık bir vaktim kaldı ama şunu da sormak istiyorum. Mike Pompeo geldi malum bugün Cumhurbaşkanı'yla da görüştü. Dün de Riyad'daydı. Riyad'a ayak bastığında Suudiler Suriye Demokratik Güçleri için Ağustos'ta taahhüt ettikleri parayı 100 milyon doları yatırmışlar Amerika'nın hesabına.
Evet, hesaba geçmiş.
Evet. Şimdi Türkiye Suudi Arabistan'a yardım ediyor. İşte Amerika ile birlikte işbirliği yapıyor ama işte Membiç muhabbeti demin konuştuğumuz gibi diğer yandan da Suudiler Suriye'nin kuzeydoğusunda Amerika'nın işgali altındaki bölgedeki Suriye Demokratik Güçleri'ne yardım ediyor. O kadar çok karışıyor ki kafa yani şimdi.
Evet. Bu onun için ben biraz önce söylediğim gibi yani bu iş Suudi-Türk ortaklığına doğru gidiyor ve bizim orada bir şekilde yani bu konuşulanlar mesela Pompeo'nun Türkiye ziyaretinde Kaşıkçı ne kadar konuşuldu çok da emin değilim. Orada hı-hı. Mesela o masaya baktığımız zaman orada mesela James Jeffrey var orada masada. Hı-hı. Ve bu Amerika'nın dışişleri özel temsilcisi.
Evet.
Biliyorsunuz ve orada bu Suriye konusu konuşuldu ve bu PYD konusu konuşuldu muhtemelen. İdlib konusu konuşuldu hatta. Dolayısıyla orada Türkiye ile Amerika araya Suudi Arabistan'ı katarak orada Suriye'de yeni hamleler peşinde yeni senaryolar konuşulduğunu ben düşünüyorum.
Peki göreceğiz bu senaryoları birlikte. Çok çok teşekkür ediyoruz Cahit Dilek.
Ben teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Evet hakikaten pilav çok su kaldırıyor. Göreceğiz birlikte. Bütün böyle saflar karışmış vaziyette, birbirine karışmış vaziyette. Denklem içinde bir denklem var şu an itibariyle. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Dilek'le, Yeni Çağ Gazetesi yazarı Cahit Dilek'le anlamaya çalıştık bu süreci. Hem Brunson'un bırakılması hem Kaşıkçı vakası üzerinden Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan üçgenini konuştuk. Athena'dan ben böyleyimle veda edelim bugün de size. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın diyelim.
Bu kadar mı? Bence değil. Birkaç sözüm var. Biraz senin gibi yıkıldım ayağım. Duvarları var. Bazen esintili, bazen uzak. Yakınlarım var. Ben böyleyim kendi yolumda.
Unutma beni, kaybetsem de üzülmem asla. Ne boş kaygılarım, korkma bana, hiçbir şey olmaz. Yanlış doğru gibi, eksik kalan birkaç satırsa. Yasif ister vazgeç, beklentiler sadece üzer. Ayrı dünyalarda farklı farklı kafalarda. Ben böyleyim kendi yolumda.
Sende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Öncesinde
İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.